Mesnevi'den seçmeler.
Sevgili dinleyiciler, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı Osman Kayar hazırladı. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Teknik masada Sertaç Çokoy sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, stüdyomuzda Sayın Osman Kayar ile birlikteyiz. Merhaba değerli hocam, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Biz bu hafta çalgıcının hikayesiyle devam ediyoruz.
Evet.
Çalgıcı hikayesinin söylenmedik kısmı ve çalgıcının kurtuluşu. O öyle çalgıcıydı ki alem onun sayesinde neşeyle dolmuştu. Dinleyenler sesinden hayallere dalıyor, şaşılacak hallere düşüyorlardı. Gönül kuşu onun namesiyle uçmakta, canın aklı sesine hayran olmaktaydı. Fakat ihtiyarlayınca doğan kuşu gibi olan canı acizlikten sinek avlamaya başladı. Sırtı küp sırtı gibi eğrildi, kamburlaştı, kaşları adeta eğer kuskununa döndü. Onun cana can katan latif sesi fena, iğrenç, çirkin, yürek tırmalayıcı hale geldi. Zühre yıldızının bile haset ettiği o güzel sesi kart eşeğin sesine benzedi. Zaten hangi hoş vardır ki nahoş olmamıştır? Hangi tavan vardır ki çökmemiştir? Yalnız yüce azizlerin sesleri bundan müstesnadır. Onların sesleri bakidir. Onların gönülleri öyle bir gönüldür ki bizim varlığımız onların yokluğundandır. Her fikrin, her sesin kehribarı o gönüldür. İlham, vahiy ve sır yine o gönüldendir.
Evet. Şimdi Mevlana Hazretleri burada çalgıcın hikayesine geri dönüyor. Hatırlayacaksınız, çalgıcın hikayesine başladıktan sonra başka hikmetli sözlere geçmiş ve güz yağmurlarıyla bahar yağmurlarının insana etkisini, tabiata etkisinden bahsetmiş ve Allah'ın İnayetin de ya da Allah'ın rahmetinin de insanlara her iki biçimde tesir ettiğini anlatmıştı. Şimdi tekrar çalgıcı hikayesine geri dönüyor ve çalgıcının akıbetini aslında bize hatırlatıyor. Burada giriş kısmında Mevlana Hazretleri'nin şu tasvirleri aslında gençlik yıllarını, insanın gençliğini tasvir ediyor. O öyle çalgıcıydı ki alem onun sayesinde neşeyle dolmuştu. Dinleyenler sesinden hayallere dalıyor, şaşılacak hallere düşüyorlardı. Gönül kuşu onun nameleriyle uçmakta, canın aklı sesine hayran olmaktaydı derken aslında bir çeşit insanın gençlik hayatını tasvir ediyor burada. Gençken de insan biraz böyledir. Hani başı göklerdedir diyelim, kavak yerleri eser zihninde ve dünyada bütün mutluluklar kendisininmiş gibi yaşar ve hayatın da her zaman böyle gideceğini zanneder. Çünkü insanoğlu gençlik yıllarında hepimiz yaşı belli yaşa gelmiş insanların hepsi bilirler bunu. Gençlik yıllarında başka şeyler düşünmez, sadece kendisini düşünür ve neşesini düşünür. Dünya umurunda değildir, dünya batsa onun şeyi yoktur, sıkıntısı yoktur. Çünkü sorunlu oldukları yoktur, çoluğu yoktur, çocuğu yoktur, geçindirmek zorunda olduğu bir ailesi yoktur vesaire gibi. Ama zamanla bunlar, bu mevsim, bu gençlik yılları geçiyor ve insanoğlunun sorumluluk dönemi başlıyor. Bu sorumluluk döneminde de işte başı belaya giriyor. Çünkü geçindirmek zorunda kaldığı bir ailesi var. Büyütmek zorunda kaldığı bir büyütmek zorunda olduğu çocukları var. Sorumlu olduğu çevresi var, devleti var, toplumu var gibi birçok sorumlulukla yüz göz oluyor ve buralarda çok ciddi sıkıntılar çekiyor. Hikayenin geri kalan kısmında ise fakat ihtiyarlayınca doğan kuşu gibi olan canı acizlikten sinek avlamaya başladı. Sırtı küp sırtı gibi eğrildi, kamburlaştı, kaşları adeta eğer kuskunla döndü gibi tasvirlerle aslında insanoğlunun ihtiyarlık halini tasavvur ediyor, tasvir ediyor burada Mevlana Hazretleri. Ve gençken insan hayatın bu iki demini, bu iki farklı dönemini pek akletmiyor. Ama biz şunu bilmeliyiz ki belli yaşa gelmiş insanlar bunun çok farkındalar. Hayat her zaman günlük gülistanlık biçimde gitmiyor hayatın. Zaman zaman sıkıntılı evreleri var, zaman zaman neşeli evreleri var, zaman zaman insanın belini büken dönemleri var. İşte biz hayatın her zaman bu iki halinde bilmek durumundayız. Eğer bu iki hali de bilirsek hayatımız ona göre olur. Zaten aslında insanoğlundan asıl beklenen de gençlik yıllarında ya da hayatı toz pembe gördüğü yıllarda sorumluluk üstlenmesi, ihtiyarlık çağında olacakları düşünerek, kendi halini düşünerek o dönemde yapma ihtimali olan kötülüklerden uzak durmasını sağlamak gerekiyor. Zaten insanoğlu genelde kötülükleri ne yapıyor? Güçlü kuvvetli çağında yapıyor. Çünkü kendisine güvendiği için, güçlü kuvvetli olduğu için ve başkalarını da hesaba katmadığı için, gelecekte kendi aciziyetini de görmediği için, yeniden aciz bir hale düşeceğinin farkında olmadığı için ne yapabiliyor? Başkalarına zulmedebiliyor. Hayatta başkalarının kendi davranışlarından, kendi fiillerinden başkalarının olumsuz olarak etkileneceğini hesap etmeden yaşıyor. İşte Mevlana Hazretleri aslında burada çalgıcı hikayesi verirken bunu da özel olarak seçmiş oluyor ve bize aslında insanoğlunun gençlik dönemini ve ihtiyarlık dönemini hatırlatan bir şeyle karşımıza çıkmış oluyor. Ve biz bu ikisinden anlayacağız ki hayat her zaman günlük kristallık devam etmiyor. Ve günlük kristallık devam etmediği için de gelecekteki yalnız zamana doğru ne yapmamız lazım? Hayatımızı da ona göre düşünmemiz lazım. Çünkü bugün insanların gençliğine baktığımız zaman sürekli eğlencede olduklarını, neşe içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Ama zamanın ilerlemesiyle, yaşının ilerlemesiyle birlikte ne yapıyor? Hayatında bir takım eksiklikler baş gösteriyor. Şimdi özellikle günümüzde insanlar yerleşim mekanı olarak meskenlere baktığımızda ihtiyarlarıyla beraber yaşamadıkları için de ihtiyarların hallerini bilmiyorlar. İhtiyarlıklarında nasıl olacaklarını da düşünmüyorlar. Bizim aslında yeni mimarimizin ya da modern mimari diye isimlendirilen, sadece çekirdek aile diye dediğimiz ana baba ve belki birkaç çocuğu, hatta şimdi artık o mimariye bile hasret kalacağız. Sadece gençlerin yaşadığı, ana babanın da ayrı mekanlarda olduğu evlerde oturmak zorunda kalıyoruz. Bu durumda da biz ne yapmıyoruz? Gelecek halimizi, yani ihtiyarlık halimizi görmüyoruz ve bilmiyoruz. Çünkü temel sebebi, onu bize hatırlatacak kimse bulunmuyor yanımızda. Halbuki hayatta bilmeliyiz ki bu işin bir de ihtiyarlığı var. Oturup yaşlı annesi babası olanlar ya da onları kendi yanlarında barındıranlar, onlara bakanlar bu konuda çok şanslıdırlar. Kendi geleceklerini de hep onlar üzerinden görürler. Bir ihtiyarla oturup konuştuğunuzda başlar vücudun ağrımasından söz eder. İşte sürekli uyku uyumasından bahseder. Oturduğunuz zaman, işte hepimizin büyükleri vardır, oturup konuştuğumuz zaman hiçbir hastalığı yoksa bacaklarının ağrısından ve sızladığından söz eder. Halbuki gençlik yıllarında insan hiç böyle şeyle karşılaşmaz. Böyle şeylerle karşılaşmadığı için de hayatın hep böyle devam edeceğini zanneder. İşte biz Mevlana Hazretleri bu çalgıcı hikayesiyle bize bunu hatırlatıyor ve dünyada her şeyin bir zevali vardır. Hiçbir şey olduğu gibi değildir. Bir yükselme, doğarsınız, büyürsünüz, yaşlanırsınız ve ölürsünüz. Tabiatta her şey böyledir. Aslında bizim mutasavvıflarımızın ve tasavvufumuzun hiçlik dediği şey bundan ibarettir. Yani aslında başlangıçta yoksunuz, bir süreliğine varsınız, tekrar yok olacaksınız. Bunu bildiğinizde başka türlü bir hayat sürersiniz. Bunu bilmediğinizde de başka türlü bir hayat sürersiniz. Dünyada kötülüğün var olması, insanların başkalarına zulmetmesi, başkalarına kötülük etmesi aslında kendi akıbetlerini, kendi hiçliklerini bilmemesiyle de yakından alakalıdır, doğrudan bununla ilgilidir. Bu yüzden Mevlana Hazretleri diyor ki bu hayat böyledir, bunu bilmek lazım. Bunun bir tek istisnası vardır. Onlar da nedir? Yalnız yüce azizlerin sesleri bundan müstesnadır, onların sesleri bakidir. Onların gönülleri öyle bir gönüldür ki bizim varlığımız onların yokluğundandır. Şimdi bizim varlığımız nasıl onların yokluğundan? Şimdi Mevlana Hazretleri'ni düşünün. Yaklaşık 800 sene önce yaşamış ve geriye eserler bırakmış. 800 senedir onun bıraktıkları insanlara tesir ediyor. Bakın bugün bize de tesir ediyor ve sesimiz ulaştığı pek çok insana da tesir ediyor. Belki de pek çok insan Mevlana Hazretleri ile ilgili bu bilgilere sahip olduğu için hayatını değiştirmiş oluyor. Aslında onlar yokturlar şu anda. Ne Mevlana Hazretleri var ne de onun döneminde yaşamış insanlar var. Yokturlar. Ama onların yokluğu aynı zamanda bizim varlığımız demek. Bunu Hazreti Peygamber için de düşünebiliriz. Yani 1500 sene geçmiş Hazreti, 1400 sene geçmiş Hazreti Peygamber'in bu dünyadan irtihar etmesinden bu yana. 1500 senedir Hazreti Peygamber fiili olarak, biyolojik olarak yoktur yeryüzünde. Ama 1,5 milyar insana tesir ediyor ve pek çok insan hala Hazreti Peygamber'in hayatını baz alarak, onu esas alarak hayatını düzenliyor. Onların yokluğu aslında vardır. Neden? Çünkü onlar yüce insanlardır ve aziz insanlardır ve onların sesleri bakidir. Onun dışındakilerin sesleri hep baki olacaklardır. Ben her zaman şunu düşünürüm ya, Biz öldükten 3 gün sonra kimse bizi hatırlamayacak. Geriye bir şey bırakmış olmuyoruz. Halbuki ne güzel geriye bir şey bırakmak. Hele hele iyilik bırakmak, iyiliğe bir yol bırakmak, bir iyilik yolu bırakmak ne güzel bir şey. Bizim birçok büyük insanımız var. Basri Hazreti Peygamber olmak üzere işte İmam-ı Azam Ebu Hanife'miz var, Mevlana'mız var, Gazali'miz var, Yunus'umuz var, Ahmed bin Hanbel'imiz var, İmam Şafii'miz var. Var oğlu var ama biz onlar sayesinde ne yapıyoruz? Bugünkü şey hayatımızı da şekillendiriyoruz. Gerçekte onlar yokturlar ama onların inançları, onların fikirleri, onların fiilleri hala bize tesir ediyor. İşte Mevlana Hazretleri bize bunu hatırlatıyor ve asıl olan da budur. Gençlik yıllarındaki hayat tarzınızdan daha çok yaşınız ilerlediğinde, olgunlaştığınızda ve iyilikle müsemma olduğunuzda geriye bıraktıklarınızda insanlar ne yapıyorlar? Sizden etkileniyorlar, sizden faydalanıyorlar. Bu yüzden insanoğlunun hayatını böyle şekillendirmesi lazım. Gelecekte başkalarının bizden faydalanmasını sağlayacak biçimde bir faaliyet göstermemiz lazım. Yani geriye bir eser bırakmamız lazım. Bizi iyilikle yad edecek, iyilikle yad etmeseler bile bizim geriye bıraktığımız o eser bir takım insanların etkilenerek kötülük yolundan vazgeçip iyilik yoluna girmesini sağlayacak bir yol ve yöntem takip etmemiz gerekiyor. İşte bu çalgıcının hikayesinden burada anladığımız şey bu. Bu hikayede bir de şunu dikkat etmemiz lazım. Onu zaten biraz sonra tekrar edeceğiz ama girizgah olmuş olsun diyelim. İnsanların büyük çoğunluğu yaşları ilerledikten sonra Tanrı'nın varlığına geri dönüyorlar. Yani Allahsız bir hayat sürdürmek mümkün değildir. Özellikle yaşınız belli şeye geldikten sonra, seviyeye geldikten sonra, kemale yaklaştıktan sonra gerisin geri dönüyorsunuz Allah'ın huzuruna. Bugün Türkiye'de de dünyada da başta Türkiye'de camilere, diyelim ki Avrupa'da da kiliselere hep yaşı ilerlemiş insanlar gidiyorlar. Ve uzun süre Allahsız bir hayatı sürdürmek, yani Allahsız derken Allah yokken Allah'ı varsaymaksızın bir hayatın mümkün olmadığını, daha doğrusu insana yetmediğini, insan özellikle yaşı ilerlediğinde, hakikatleri daha iyi anlamaya başladığında, tecrübesi ilerlediğinde Allah'a muhtaç olduğumuzu ve Allah'ın düşüncesiyle ya da Allah'ın bize gösterdiği yolla daha iyiye doğru gideceğimizi bildiği için insanoğlu yaşı ilerlediğinde hep ne yapıyor? İyiliğe doğru yönelmiş oluyor.
Evet. Çalgıcı bir hayli ihtiyarlayınca bir parçacık yufka ekmeğe muhtaç hale geldi. Dedi ki, Rabbim bana çok ömür verdin. Hakir bir kişiye karşı lütufta bulundun. 70 yıldır isyan edip durdum. Benden bir gün bile ihsanını kesmedin. Bugün kazanç yok, senin konuğunum. Çengi sana çalacağım, gayrı seninim. Çengi omuzlayıp yola düştü. Medine mezarlığına doğru yollandı. Tanrı'dan İbriş'in bağı isteyeceğim. O isteyene kerem ve ihsan eder dedi. Bir hayli çeng çalıp ağladı ve başını yere koydu. Çengi yastık yaptı, bir mezara yaslandı. Çalgıcıyı uyku bastırdı. Can kuşu kafesten kurtuldu. Çalgıyı da bırakıp gitti.
Evet, biraz önce gezgahını yapmıştık. Mevlana Hazretleri burada çalgıcının ihtiyarlık halinden bahsederken, işte biraz önce söylediğimiz gibi şu sözü söylediğini görüyoruz. Diyor ki, Rabbim bana çok ömür verdin. Hakir bir kişiye karşı lütufta bulundun. 70 yıldır isyan edip durdum. Benden bir gün bile ihsanını kesmedin. Şimdi hakikaten insanoğlu yaşı ilerlediği zaman bunu görüyor. Ve Allah'ın Mevlana Hazretleri burada aynı zamanda şunu bize hatırlatmış oluyor. Allah öyle merhametlidir ki yoktan var ettiği insan kendisini bırakıp başkalarına taptığında bile, yani Allah'a şirk koştuğunda bile ona rızık vermekten geri durmuyor. Onu besliyor ve onun hayatını sürdürmesine yardımcı oluyor. Neden? Çünkü bir gün onun kendisine dönmesini bekliyor. Ve bir gün onun kendisine döneceğini biliyor. Aslında insanoğlunun yaşı ilerlediğinde tekrar Tanrı'ya dönmüş olmasının da böylece bir hikmeti var. Nece de insanoğlu yanlış yapsa bile, kötülüğe sapsa bile yaşı ilerlediği zaman, elbette bunun istisnaları vardır. Yani her insan mutlaka böyle olacak demiyoruz ama insanların büyük çoğunluğu yaşı ilerlediği zaman Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmekte, onun gösterdiği biçimde bir hayat sürmesi gerektiğini anlayıp kavramakta. Ama Allah öyle merhametli bir yaratıcıdır ki isyan etmiş olsanız bile, onu bırakıp başkasına kulluk etmiş olsanız bile sizi beslemekten ne yapmıyor? Uzak durmuyor, sizi beslemekten vazgeçmiyor. Ben zaman zaman şöyle düşünüyorum. Eğer Haşa, Allah'ın yerinde bir insanoğlu olmuş olsaydı kendisine bu kadar nankörlük eden birisine asla bu kadar bu müsamaha göstermezdi. Hı hı. Bu yüzden Allah'ın rahmetinden asla ümit kesmemek lazım. Bizim İslam mutasavvıfları da bu yüzden tevbenin her an cari olduğunu ve insanoğlunu ne zaman tevbe ederse etsin bir daha geri dönmemek üzere yaptığı tevbeden ötürü Allah'ın onu tıpkı günahsız gibi bir insan haline getirdiğinde böylece söylemiş oluyor. Ve bugün kazan çok senin konuğunum, çengi sana çalacağım, gayri senim. Yaşı ilerleyen insanlar, Allah'ın uzun ömür verdiği her insan aslında bunu bilir. Tecrübi olarak biz de biliyoruz ki yaşınız belli bir şeye kadar toplum doğarsınız, büyürsünüz ve toplumda yükselmeye başlarsınız. Bir yere geldikten sonra iş sizin için iniş aşağı başlar. Artık toplumda tarafından eskisi gibi aranmazsınız, eskisi gibi tanınmazsınız, eskisi kadar göz önünde bulunmazsınız ve bir çeşit kendinize dönmek durumunda kalırsınız. Bu yüzden de yaşı ilerlemiş olan insanların bunu daha iyi kavradıklarını ve idrak ettiklerini söylemekte bir mahsur yok. Şimdi burada ben gençken, fakültede öğrenciyken bir memlekete gitmiştim. Orada iki tane ihtiyar taşınmış bizim mahalle. Onlarla ilgili bu hikaye uyduğu için onlarla başımızdan geçen bir hadiseyi anlatmak isterim. Fakültede öğrencilik yıllarımızda memlekete Şubat tatiline gitmiştim. İki tane ihtiyar taşınmış bizim mahalle. İkisi de ihtiyar, sakal bırakmışlar. İşte camiye gidip geliyorlar. Rahmetli babamın da atölyesi var. Evimiz üst katı, altı atölye bizim. Tabii kış olduğu için de soba yanıyor. Bir taraftan babam çalışıyor. Bir taraftan da o insanlar gelip orada oturuyorlar, muhabbet ediyorlar. Bu iki ihtiyar atölyede çalışıyordu. Biz de birkaç birader Şubat tatiline memlekete gelmiştik. Babama dediler ki işte usta gözün aydın çocuktan gelmiş. Biz de o ihtiyarlarla muhabbet etmeye başladık. İşte amca hoş geldiniz, nerelisiniz, ne zaman taşındınız diye. İhtiyarlardan bir tanesi başladı ailesinden yakınmaya. Çünkü iki ihtiyar da aslında tek başına oturuyor mahallede. İkisi de birer ev kiralamış, tek başına kalıyorlar. Yaklaşık 80 küsur yaşlarında her ikisi de. Dediler ki işte birisi 6 tane evladım var dedi. Birisi 3 tane evladım var dedi ama asıl 6 çocuğu olan yakınıyor. 6 tane çocuğum var. Hiçbirisi bana bakmadı. Hanım da bana bakmıyor. Onlar ayrı yerde yaşıyorlar. Ben de burada yalnız kaldım. İşte komşular bir şey verirlerse yiyorum. Gelip evimi temizlerse temizliyorlar. İşte bir de evden camiye, camiden eve gidip geliyorum demişti. Ben de nereden aklıma geldi bilmiyorum aslında. Dedim ki ya amca dedim siz şimdi böyle sakal bırakmışsınız. İşte takkeyi kafanıza takmışsınız, camiye gidip geliyorsun ama kim bilir gençliğinde neler yapmışsındır, bunun bedelini ödüyorsundur dedim. Ben öyle deyince yan taraftaki adam devreye girdi. Dedi ki oğlum dedi seni Allah söyletiyor dedi. Bunun gençliği öyle zalimdir ki dedi. Bu dedi kendi öz dayısına ve kendi öz teyzesine bile zulmetmiş birisidir dedi. Yani o bunun cezasını ve bedelini ödüyor diye bir şey yapmıştı. Müdahale etmişti hikayenin bu kısmına. Gerçekten de insanoğlu böyledir. Yani siz gençken güçlü ve kuvvetli olduğunuzu zannediyorsunuz ve başkalarına verdiğiniz zararları da hiç hesap etmiyorsunuz. Zannediyorsunuz ki hayat benim için hep böyle gidecek. Ama sizin için hayat hep öyle gitmiyor. Sizin için hayat bir dönemden sonra iniş aşağı baş gösteriyor ve bu iniş aşağıya başladığınızda yani ihtiyarlamaya başladığınızda eğer gençken ihtiyarladığınızdaki akıl ve tecrübeye benzer bir akıl ve tecrübeyle yaşamışsanız aslında ihtiyarlık da sizin için iyi oluyor ama öyle yaşamamışsanız bu defa ihtiyarlık da sizin için iyi olmuyor, gençlik de sizin için iyi olmuyor. Çünkü Allah'ın acelesi yok. Allah ceza vermekte acele etmiyor ve Allah intikamdır, intikam alıcıdır aynı zamanda. Cezasız da hiçbir şeyi bırakmaz. Bunu çok iyi bilmek lazım ve işte asıl olan bu hikayelerde olduğu gibi gençlik yıllarımızda da bizim bu halimizi düşünerek Allah'a yönelik bir hayat sürmemiz lazım. Zaten Mevlana Hazretleri de İslam'da, Hazreti Peygamber'de insandan bunu istiyor. Başka da bir şey istediği yok yani İslam'ın. Yani İslam insanın ömrü boyunca ibadet etmesini falan istemiyor. Dünyadan eretek çekmesini de istemiyor. Tam tersi bu dünyada yaşarken adil bir hayat sürmesini istiyor. Ve iyi bir insan, hani kamil bir insan diyoruz. Yani kemale ermiş bir insan olarak hayat sürmesini istiyor. Ve bunu da özellikle gençlik yıllarında böyle olması gerektiğini söylüyor. Zaten ihtiyarladığında doğal biçimde zayıf olduğunda gidiyor. Şimdi bazı insanlar diyorlar ki işte insanlar zayıf oldukları için Tanrı'ya yöneliyorlar diyorlar. Böyle izah ediyorlar. Yani kendilerini zayıf gördükleri için Tanrı'ya yöneliyorlar. Aslında Tanrı yok ama zayıf oldukları için böyle yapıyorlar diyor. Şimdi bu bir kısmı birazcık şey olarak zayıf olduklarını anladıklarında Tanrı'ya yöneliyorlar kısmı doğru. Ama Tanrı yok kısmı doğru değil. Çünkü insanoğlunun dünyanın neresine giderseniz gidin. Yani bugün Avustralya'ya da gitseniz böyle bir davranış sergiliyor insanoğlu. Brezilya'ya da gitseniz böyle bir davranış sergiliyor. Demek ki bu insanın tabiatında olan bir şey. Tabiatında olan bir şeyden ötürü de insanın kınanmaması lazım ve doğru olduğunu da düşünmek lazım. O yüzden Mevlana Hazretleri bize bunu söylüyor. Ve insanoğlu hakikaten darda kaldığı zaman Kur'an-ı Kerim bunu çok defalarca anlatır. Mesela diyor ki işte denizde dalgalar arasında kaldığınız zaman ne yapıyorsunuz? Allah'a yalvarıyorsunuz. Ama oradan çıktığınızda hemen Allah'a bırakıp tekrar eski hayatınıza geri dönüyorsunuz. Aslında insanoğlunun bu bilinçte olarak yaşaması lazım. İhtiyarladığınızda size Allah'tan başka yardım edecek ve size Allah'tan başka el uzatacak kimse yoktur. Bunu da bilerek yaşamanız gerekiyor. Diyor ve çarpınız da böyle yapıyor. Yani Allah'a yöneliyor ve enteresan bir şey. Yani herkes kendi elinde olan imkanla Allah'a gidiyor. Çalgıcı da çalgıcıyla gidiyor. Bu hikayenin sonunda göreceksiniz Allah onu bağışlıyor. Bakın Mevlana Hazretleri'nin işte anlattığı en önemli şeylerden bir tanesi bu. Yani herkes kendisinde olanla Allah'a yönelir ve illa şöyle yöneleceksiniz ya da böyle yöneleceksiniz diye bir şey yok. Netice itibariyle asıl olan şey insanın Allah'ı bilmesi ve onun yolundan yürümesinden ibarettir diyebiliriz.
Evet. Saf bir aleme, can sahrasına vardı. Tenden ve cihan mihnetinden kurtuldu. Canı orada macerasını şöyle terennüm etmekteydi. Beni burada bıraksalar. Canım bu bahçede hoş bir hale gelir, bu gayb laleliğinin sarhoş olurdu. Başsız, ayaksız seferler eder, dişsiz, dudaksız şekerler yer, safalar sürerdim. Pelek sakinleriyle mihnetsiz zikre, dimansız fikre dalar, onlarla latifeler ederdim. Gözleri kapalı alemler görür, elsiz avuçsuz güller, reyhanlar devşirirdi. Çalgıcı bir su kuşuydu. Alem de bir bal denizi ki Eyüp ondan içmiş ve yıkanmıştı. Eyüp o pınarda yıkanarak tepeden tırnağa bütün hastalıklarından arındı, pürü pak oldu. Mesnevi felekler kadar bile olsa yine bu alemin küçücük bir parçasını ihata edemez. Halbuki çok geniş olan yer ve gök darlıktan gönlümü paramparça etti. Bu bir alemdir ki bana rüyada göründü, açıklığıyla kolumu kanadımı açtı.
Şimdi hikayenin bu kısmında bu İslam edebiyatında çok yaygın bir şeydir. Rüya ile hakikati anlatmak. Burada çalgıcı da çalgısından sonra yorgun düşüyor ve rüyaya dalıyor. Rüyada ise kendisini işte bir cennette görüyor. Kendisini iyi mekanlarda görüyor ve burada güzel sözler de söylüyor. Şimdi buradan bu bölümden bizim anlayacağımız şey şudur. İslam kültüründe, İslam geleneğinde insanlara bir hakikati zaman zaman rüyayla da gösterilir. Mesela bu Amaka Hayal vardır. Filibeli Ahmet İlmi Efendi'nin. O Amaka Hayal'de Raci Aynalı Baba'nın dizinde sürekli rüyalar görür. Ve o rüyalarla hakikat kendisine anlatılır. Mevlana Hazretleri de bu teşbihi kullanarak bir hakikati anlatıyor. Ve rüya deyip geçmemek lazım. Rüya kelimesi aslında görmek demektir. Yani Arapçada ra'a. Bizim gözümüzle görmeye rüya deniyor. Yani en doğru görüntü de aslında rüyadır bu anlamda baktığınız zaman. Mesela rüyanın normal böyle rastgele bir şey olmadığını anlamak bakımından Descartes'in o meşhur felsefesinde düşünüyorum o halde varım ifadesindeki bu düşünme kelimesinin içerisinde rüya da vardır. Yani onu okuduğunuzda görürsünüz o rüyayı da görmek olarak isimlendirir ve aslında da Gazali'den almadır yani Descartes felsefesinin tamamına yakınlığı. Çünkü bizim İslam düşüncesinde insanın varlığı biyolojik tarafı değildir. İnsanın gerçek varlığı ruhi tarafıdır. Yani ölümsüz olan ya da baki kalacak olan ruhi tarafımızdır ve gerçek varlığımız bizim ruhtur. Rüya ise ruhun gördüğü şeyden ibarettir. Bu yüzden bizim İslam edebiyatında çokça kullanılır. Hikayenin sonuna geldiğimizde bu insan ihtiyarladığı zaman, çengici bile ihtiyarladığı zaman Allah'a dönüyor ve Allah için çalgı çalmaya başlıyor. Kabristana gidiyor ve orada kendisi uykuya daldığı için ona bir çeşit tevbe olarak kabul edildiği için ona gideceği yerde bir çeşit gösteriliyor. Cennete gidebileceği ya da iyi bir yerde olabileceği kendisine göstermiş oluyor. Hikayenin son kısmında bu belki okumaya vaktimiz olmayacak. Hazreti Ömer de bu esnada bir rüyaya dalıyor ve normal uyku zamanı olmadığı halde o rüyasında da Hazreti Ömer deniyor ki işte filanca yerde bir çalgıcı var ona şu kadar altın götür deniliyor ve Uyandığında Hazreti Ömer bu rüyanın gereğini yapmak için mezarlığa gidiyor ve orada arıyor, bir tane adam var. Çengin'in üzerine yatmış, uyumuş. Onu buluyor ve ona işte ömrünün sonuna kadar yetebilecek miktarda altın da vermiş oluyor. Yani Allah rızkını vermiş oluyor. Hmm. Bakın, inkarcı da olmuş olsanız, ne olursanız olun Allah size rızkı her zaman veriyor. Çünkü Allah'ın insandan bir ümidi vardır ve ümidini asla yitirmemiştir Allah insandan. Hikayenin sonunda da o insandan doğru ve hakikati bulmuş olur. Allah hepimize gençlik yıllarından itibaren Allah'ın yolundan gitmeyi nasip etsin diye bu programı da bitirmiş olalım böylece.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Osman Kayar. Değerli dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.